Ayrım 20.
Ev aynı olsa bile kendisi değişmişti. Ağaçların yapraklarında biriken sabah çiği, martı çığlıkları, büyük gemilerin geceleri duymaya alışık olduğu ağır çalışkan uskurları, saka kuşu ve bülbül ötüşleri, geceleri çatıda yürüyen albatrosların iri yarı bir insanınkini andıran ayak sesleri hem aynıydı hem değildi. Evde tek başına sıkıldığını fark etti ve bu çok garip bir keşif oldu kendisi için. Çevresini ördüğü yalnızlık zırhı kırılmış, içeri bir şeyler sızmıştı. Bu bir şeylerin ne olduğunu tam olarak bilemiyordu ama artık kendi kendisine yetemediğinin farkındaydı. Onun dışında bir dünya vardı ve Leyla artık o dünyayı tanımıştı. Hiç tanımadığı zamanlardaki gibi olamazdı. Eve taşınmasının ikinci akşamı Manolya ağacının kesik gövdesine ilk kez bakmaya cesaret edebilmiş, sonra gidip yanına oturmuştu. Sapasağlam, kalın gövde dibinden kesilmiş, hatta kesik yeri yosun tutmaya başlamıştı bile. Bir insan ölüsü gibi yatıyordu orada. Toprağın altındaki kökleri kim bilir ne kadar derinlere gidiyordu. Ama yerin üstünde, kısacık kesik gövde bir ağıt gibi yatıyordu işte. Kesik gövdenin üstünde elini gezdirdi. Artık büyük kısmın toprağın altında olsa bile beni duyduğunu biliyorum dedi. Aynen ailem gibi. Senin ölümün benim ölümümdür. Demek benim de bu dünyadan gitme vaktim geldi. O gün bebek ilk kez evine gelecekti. Bu yüzden sabah çok erken kalktı, evi çiçeklerle süsledi. Divanın üstüne bebeği yatıracakları bir yer yaptı, sonra bebeğin belki de arabasına yatacağını düşündü. Hava sıcak olursa bahçedeki hamakta bile sallayabilirdi onu. Hayatta en sevdiği varlık olan bebeğin hastalanmasını istemezdi elbette. Arada bir onları ziyarete giden Leyla Hanım sanki kendi yaşayamadığı her şeyi Rukiye aracılığıyla yaşıyor, bir çocuk büyütmenin, ondan yayılan süt kokusunu içine çekmenin mutluluğunu tadıyordu. Saatlerce bebeğin yüzüne hayran hayran bakıyor ve onun kendi torunu olduğu sanısına kapılıyordu. Uzun yılların yalnızlığından sonra ilk kez akraba sıcaklığı hissediyordu. Yusuf ve Rukiye kendi çocukları gibi olmuştu. Bu durumda adını taşıyan bebek de torunu oluyordu. Yusuf'un yazı dizisi büyük yankı uyandırmış, bütün Türkiye'nin konuştuğu bir olay haline gelmiş ve doğal olarak bir iki hafta içinde unutulup gitmişti. Ama Leyla Hanım bu dizinin Yusuf'a düzenli bir iş ve gelir sağlamasından çok memnundu. Hiç olmazsa kendisinin de bu vefalı çocuğa bir iyiliği dokunmuştu. En eğlenceli günleri ise Beyoğlu Evlendirme Dairesi'nde Yusuf ile Rukiye'nin evlenme törenleri ve o günün Beyoğlu lokantalarından birindeki eğlenceyle noktalanan akşamdı. Gelinliği olmayan Rukiye, sade beyaz bir elbise giymiş, tekrar siyaha döndürdüğü saçlarıyla herkesin gözüne pek bir sade ve alımlı görünmüştü. Emri Vaki ile gelen gelini pek gözleri tutmasa da Yusuf'un ailesi de katılmıştı törene. Cemile geline bir bilezik takmıştı. Leyla Hanım tanıklardan biriydi. Öteki tanık o niçe bıyıklı tiyatrocu çocuktu. O gün evden çıkmadan önce Leyla Hanım aile mücevherlerinden elinde kalan son parça olan broşu Rukiye'nin göğsüne taktığı zaman kızın ağlamaktan gözleri şişmiş, törende herkesin ayıplayacağını söylemeleri üzerine zorlukla susmuştu. Nikah memurunun adını sorması üzerine gururla Rukiye demiş ve büyük hanıma bir bakış atmıştı. Sanki ismimle barıştım demek istiyordu. Artık anne oluyorum, deli değilim, ismimle barıştım. Büyük hanım ona şefkatle başını sallamıştı. Rukiye bu kadar mutluluğun fazla olduğunu düşünüyor, başına gelenlere inanamıyor, bunu hak etmek için ne yaptığını düşünüp duruyordu. Çocukluğundan beri içine yerleşmiş olan insanlar kötüdür İnancı değişmeye başlamıştı. Yine dünyanın kötü ve acımasız bir yer olduğunu düşünüyordu. Ama demek ki tek tük de olsa bazı iyi insanlar bulunabiliyordu. Leyla Hanım, küçük Leyla'nın evini ve bahçesini onurlandırdığı ilk günü bir bayram gibi yaşamaya hazırlanmıştı ama öyle olmadı. Bebeği bahçede iki ağaç arasındaki çocukluk hamağına yatırdı ve uzun uzun yüzünü seyretti. Sevinçle karışık bir şaşkınlık kaplamıştı çocukları. Onca sıkıntıdan, üzüntüden ve evsiz kalma korkusundan sonra işte şimdi hepsi yalının bahçesindeydi. Rukiye bu huzurlu, sessiz bahçede oturur ve Leyla Hanım'ın küçük Leyla'ya duyduğu şefkatin yoğunluğunu hissederken, bir yandan da bu evin herkesin yaşamını derinden etkilediği, değiştirdiği, değerlendirmesini yapıyordu. Zavallı Ali Ekta Bey'i hiç tanımamıştı. Adamcağızın kötü kaderine üzülüyordu ama doğrusu yaptığı harekette bir çırpıda hepsini kurtarmıştı. Bu iş bir cinayet olduğu halde nedense pek üzülemiyor, kendi çıkarına gelen bir suçu onayladığı için küçük bir suçluluk duysa da söylentilerden Necla'nın bunu hak etmiş olduğu sonucunu çıkarıp rahatlamaya çalışıyordu. Zaten pek çok kişinin rahatlama yöntemi de buydu. Rukiye Leyla'ya yılda çok değişiklikler yapmışlar mı diye sordu. Leyla gözlerini bebekten ayırmadan bilmiyorum dedi. Hiç içeri girmedim. Merak edip bakmadınız mı? Hayır. Bakıp da ne yapacağım? Nasıl olsa benim evim değil. O eski dünya yok oldu. Bitti, tükendi. Ev hayalimdeki haliyle kalsın daha iyi. Yusuf, ben gördüm dedi. Fena değil. Çok değişiklik yapmamışlar. Olsun dedi Leyla. Yine de bizim evimiz değil. Zaten mülkiyeti de bizde değil. Yarın öbür gün yeni bir zengin çıkar ve yalıyı alır nasıl olsa. Görsem ne fark eder, görmesem ne fark eder. Yusuf içinden doğru söylüyor diye düşündü. Artık eski sahiplerinde kalan tek bir yalı bile yoktu. Hepsi el değiştirmişti. Son günlerde Leyla Hanım hep kederli görünüyordu. Herkes onun evine kavuştuğundan dolayı sevinç gösterileri yapmasını beklerken o giderek kendi içine kapanmış ve sanki bu işe hiç sevinmemiş gibi davranır olmuştu. Bunun sebebi neydi acaba? Yaşlı kadın kendisine yapılanlara çok kırıldığı için bir türlü geçmişi unutamıyor olabilir miydi? Yoksa o evde bir cinayet işlenmiş olmasına mı içerliyordu? O gün Yusuf bütün cesaretini toplayıp bunları kibar bir dille Leyla'ya sordu. Niye üzüldüğünü anlamak istedi. Leyla Hanım bir ağacı göstererek, "Bak Yusuf," dedi. "Erik ne kadar da büyümüş. Buraya dikildiği günü sen hatırlarsın. Nasıl da cılız bir fidandı. Şimdi bak nerelere uzanmış." Bu cevap üzerine Yusuf sustu ve bir daha bu konuları açmadı. Yalının kapıları ve panjurları kapalıydı. Çatısı elden geçmiş, ahşabı yenilenmiş, pencereleri değişmişti ama yine de sanki yıllardır içine girilmemiş gibi tarifsiz bir yalnızlık içindeydi. Küçük Leyla'nın eve gelişini kutlama yemeği ise tam bir fiyaskoya dönüşmüş durumdaydı. Oysa güzel bir kutlama için bütün koşullar uygundu. Sıcak ve parlak bir yaz sonu güneşi, ıtır, taflan ve yasemin kokularıyla insanı sarhoş eden bir hava, vızıldayan arılar ve dekoru tamamlayan kelebekler, açık havanın etkisiyle hamakta mışıl mışıl uyuyan bebek. Ama nedense Leyla'nın kederli hali bu yemeği kutlamadan çok bir yaz havasına çevirmişti. Yusuf ve Rukiye bu hale pek anlam veremiyorlardı. Bu yüzden de saygılı bir sessizlik içindeydiler. Zaten Leyla Hanım evine taşındıktan sonra aralarına bir mesafe girmiş gibiydi. Cihangir'deki olağanüstü koşulların yarattığı içtenlik havası ve aralarında oluşan teklifsiz yakınlık kalmamıştı. Rukiye artık ona eskiden olduğu gibi Leyla diyemiyor, onun ısrarlarına rağmen hep Leyla Hanım diye hitap ediyordu. Bazen tanıştıkları ilk günlerde kadına yaptığı küstahlıkları hatırlıyor, kıpkırmızı kesiliyordu. Leyla Hanım onlar üzerinde bir etki yaratmak için hiçbir şey yapmamıştı ama yine de varlığı ve kişiliği Rukiye'yi değiştirmiş, bambaşka bir insan haline getirmişti. Artık Leyla Hanım'ın çekim gücüne kapıldığını hissediyor ve farkında olmadan onun davranış ve sözlerini taklit ediyordu. Leyla Hanım ise parlak ışıkta zaman zaman kapıldığı o amansız iç sıkıntılarından birini yaşıyordu. Onca zaman hayalini kurduğu, özlemini çektiği, sevgili evine dönmüş olma sevincini bile hissedemiyordu. Sanki içine saman doldurulmuş gibiydi. Neydi bu? Önemsenen bir amaç gerçekleştiği zaman insanın kapıldığı boşluk duygusu mu? Yaşlılara özgü bir karamsarlık mı? Galiba bunların hiçbiri değildi sebep. Leyla Hanım gençliğinde olduğu gibi yine aşırı güzelliğin yarattığı bir huzursuzluk duygusuna kapılıyordu. O parlak Eylül güneşi altında pırıldayan mavi boğaz, kuşların ötüşü, ağaçlar ve hamakta uyuyan bebek o kadar güzeldi ki belki de bütün bunlar yaşam ile ölüm arasındaki en keskin zıttığı oluşturuyor, her zaman olduğu gibi Leyla'ya yine tuhaf bir boşluk duygusu ve üzüntü veriyordu. Yaşamın anlamsızlığı, varoluşun geçiciliği, aşırı güzellik karşısında içine düştüğü dehşet duygusu. Bu düşünceler yüzünden gençlerin kutlama ve ortalığı neşelendirme gayretlerine rağmen yemek çok tatsız geçti. Konuşacak söz bulamayan insanların uzun susuşlarıyla iyice sıkıcı bir hale geldi. Çocuklar gittikten sonra Leyla tekrar yalnızlığına gömüldü. Yine dedeyi, anneanneyi, tanımadığı babayı, anneyi ve dayıyı düşünmeye koyuldu. Onları düşünmeden geçirdiği her anın geçmişine ihanet olduğu duygusunu taşıyordu ama daha da önemlisi geçmişe gömülmek onu bugünün sıkıntılarından kurtaran bir merhem gibiydi. Ne var ki bu da tek başına yetmiyordu artık. Yaşam dengesi bozulmuştu. Daha doğrusu kendisine ne olduğunu tam bilemiyordu. Ertesi gün mahalleli öğlene doğru Leyla Hanım'ın bir taksi çağırdığını, evden çıktığını gördü. Onun son günlerdeki hareketliliği hepsini şaşırtıyordu. Kadın sanki aceleyle bitirmesi gereken işleri varmış gibi davranıyordu. Bütün bir gün ortalıkta görünmedi. Akşam hava kararırken geri döndüğünde bitkin, perişan bir haldeydi. Nefes nefese kalmıştı. Taksiden zorlukla inip elini göğsüne koyarak bahçe kapısına tutunduğunu gören mahalleli ona yardım etmek için koştu ama o hiçbirini istemedi. "Biraz soluklanıyorum. Şimdi geçer," diye onlara gülümsedi. Endişelenen erkekler akşam ona yardım etmesi için karılarını gönderdiler. Kadınlar giderken birer tabak yemek almışlardı ellerine. Onlara da teşekkür etti ve hemen yatacağını söyledi. Çok yorgundu. Yemek yemeyecekti. Bahçedeki çamaşır ipine serili beyaz çarşafları toplamak istediler. Bırakmadı. Yarın kendisinin kaldıracağını söyledi. Bir gece daha orada kalmalarında mahsur yoktu nasıl olsa. Leyla Hanım'la tartışılamayacağını bilen kadınlar dönüp evlerine gittiler. Ama çarşaf meselesindeki gariplik de gözlerinden kaçmadı. Bu çarşaflar neredeyse bir haftadır asılıydı orada. Leyla Hanım bunları bilerek kaldırmıyordu. Niye böyle yapıyordu acaba? O gece Boğaziçi'nin göz gözü görmez yoğun sislerinden birisi daha çöktü. Ortalık süt beyaza kesti. Gemiler sabaha kadar dağ başındaki yaralı hayvanların çığlığını andıran, yürek hoplatan sis düdüklerini çaldılar. Asma köprüyü taşıyan ayaklar gökyüzüne yükselmiş dev giyotinler gibi göründü. Ertesi sabahta sis dağılmamış, hatta daha da yoğunlaşmıştı. Bahçedeki ağaçlar birer hayalet gibi görünüyordu. Sis o kadar yoğundu ki sanki gökyüzünün bulutları bahçeye inmiş gibiydi. Leyla Hanım toprağa değil de o bulutlara basarak yürüyor gibi bir duyguya kapıldı. Çamaşır ipinde asılı duran beyaz çarşaflara doğru yürüdü. Beklediği gibi henüz ıslaktılar. Dün öğleden sonra kurudularsa bile gecenin nemini çekmişlerdi. Her gün kuruyor, her gece tekrar ıslanıyorlardı. Ama o zaten kuru olmalarını beklemiyordu. Anneannesi ve annesi gibi çarşaflara sarılmak ve o beyazlık içinde yitip gitmek istiyordu. Bir gün önceki hapishane ziyareti geldi aklına. Zavallı Ali Ekta Bey ne kadar da çökmüştü öyle. Hapishanenin görüş bölümünün loşluğunda gözleri derine kaçmış, çekingen ve hasta haliyle oturmuş ve başlangıçta onunla konuşmamıştı. Duruşmalarda ifade vermediği, hiç ağzını açmadığı, mahkemenin tayin ettiği avukatla bile görüşmeyi reddettiği için hiç de garip değildi bu durum. Ama Leyla Hanım'ın ısrarlı soruları karşısında bir tek kere ağzını açmış ve neden Ali Ekta Bey sorusuna hırıltılı bir sesle aile içi bir mesele demekle yetinmişti. Bu cevabın bir daha bu konuda soru sorma anlamına gelen bir ihtar olduğunu anlamıştı Leyla Hanım. Bu onurlu adamcağızı daha fazla üzmemek için ona götürdüğü hediyeleri nöbetçiye bırakarak ve Allah'a emanet olun Ali Ekta Bey diyerek ayrılmıştı. Bu ziyaret kendisine bir kez daha Şehzade Cihangir'in acı akıbetini hatırlattı. Kendisine taht hazırlamak uğruna onca gayret sarf edilen oğlun, Kanuni'nin göz bebeği çocuğunun akıbetini. Ali Ekta Bey'in kendisini ziyarete gelen Ömer Bey'i reddettiği ve hiç görüşmediği yazılmıştı gazetelerde. Duruşmalarda da onun yüzüne bakmıyor ve oğlunu hiç görmüyordu. Büyük hanım göğsünden sol koluna vuran şiddetli bir sancıyla sallandı ve çarşaflara tutundu. Arada sırada yoklayan ve son aylarda sıklaşan, bir gün önceki ziyaretleri sırasında da sık sık koluna ve çenesine vuran ağrıların en şiddetlisiydi bu. Ciğerlerini hava doldurmaya çalıştı. Bir an sallandı sonra, aynen anneannesi gibi çarşafları sarılmış olarak düştü yere. Elleri serin çarşafta kaydı. Sis her yanını bulut gibi örttü. Yüzünde bahçe toprağının taze nemini ve sonbahar yapraklarını hissediyordu. Son bir çabayla doğruldu, hamağın kenarına tutunarak kendini oraya doğru çekti ve uzandı. Bir eli nemli çarşafı bırakmamış üstüne doğru çekmişti. Artık ölüm gelebilir, onu çocukluk hamağında teslim alabilirdi. Hayaller kurduğu, kitaplar okuduğu, yazın öğle sonları uykuya daldığı, ağaç yapraklarını ve beyaz bulutları seyrettiği hamağa uzanmak içine sonsuz bir huzur vermiş, korku namına ne varsa silip atmıştı. Gözlerini kapadı. Son duyduğu ses, çatıdan bahçeye doğru pike yapan bir martının vahşi çığlığı oldu. Leyla Hanım'ın çarşafa sarılmış cansız bedeni o hamakta bütün gün ve bütün gece yattı. Çünkü mahalleli uzun yalnızlık dönemlerine gömülen büyük hanımın dışarı çıkmak istemediğini düşünüyor, rahatsız etmemek için onu yalnız bırakıyordu. Ertesi gün elektrik sayacını okumak üzere gelen memur, demirli bahçe kapısından içeri baktığında hamakta hiç kıpırdamadan yatan ve hiçbir seslenişe cevap vermeyen Leyla Hanım'ın durumundan kuşkulanarak durumu mahalleliye haber verdi. Büyük hanımın cenazesini bir gün sonra mahalle camisinden kaldırıp aile kabristanına dedesinin, anneannesinin, dayısının ve bahtsız annesinin yanına gömdüler. İmamın, hatun kişi niyetine, merhumeyi nasıl bilirdiniz sorusuna canı gönülden iyi bilirdik diye cevap verdiler. Ellerini kaldırıp Fatiha okudular. Cenaze töreninde mahallenin kadınları bol bol gözyaşı döktü. Leyla Hanım'ın iyiliklerini hatırladı. Bulunmaz bir paşa torunu olduğunu tekrarladılar birbirlerine. En çok ağlayan ise Cemile'ydi. Akşama kadar ciğeri söküle söküle ağladı. O zor ve acılı günün Yusuf açısından en şaşırtıcı olayı, cenaze töreninden sonra Leyla Hanım'ın evine gittiğinde masada kızının adına yazılmış bir zarf bulmasıydı. Yusuf, zarfın üzerinde Leyla Yılmaz adını okuyunca bir tuhaf oldu. Kızının adını ilk kez bir zarf üzerine yazılı olarak görüyordu. Büyük hanımın ölmeden önce kızına bir mektup bıraktığını anladı. Önce mektubu açıp açmamakta tereddüt etti. Acaba doğru olur muydu? Mektubu saklayıp büyüdüğü zaman kızına vermesi mi gerekirdi? Ama büyük hanım böyle bir not bırakmamıştı. Ayrıca o kadar beklemesine de imkan yoktu. Elleri titreyerek zarfı açtı. Sevgili kızım Leyla diye başlıyordu mektup. Büyük hanımın işlek el yazısıyla yazılmıştı. Yusuf mektubu sonuna kadar gözlerinden yaşlar akarak okudu. Hatta gözyaşları mektuba da damladı. Sevgili kızım Leyla, bu mektubu önce annenle baban açacaklar. Büyüdüğün zaman da sana okuyacaklar. Geçmişteki olayları gözünde canlandırman zor olacağı için ne demek istediğimi belki de tam olarak anlayamayacaksın. Çünkü bu ülke bu kadar büyük bir sarsıntı yaşamasaydı, temelleri çökmeseydi, belki de ailem ve ben bu boyutta bir trajedi yaşamayacaktık. Onlar bu bahçede, bu yalıda, bu küçük evde yaşayan iyi niyetli insanlardı. Hepsi birbirini çok sevdi ama annem ve babamın karşı konulmaz aşkı olayları çığırından çıkardı. Ailenin başına gelen felaketlerin başlangıcı oldu. Buna rağmen o genç kızı ve o genç subayı suçlamak içimden gelmiyor. Ölümü göze alacak kadar aşık olmalarında yüreği dokunan bir yan var. Sizin zamanınıza gelinceye kadar aşk kelimesi aynı anlamı koruyacak mı bilmiyorum ama onların bu duygusuna saygı duymak gerektiğini düşünüyorum. Sevgili kızım, seni çok sevdim. Seni kucağıma aldığımda, teninin kokusunu içime çektiğimde, sanki bir zamanlar bu yolda yaşamış olan insanların sende devam edeceği duygusuna kapıldım. Bosnalı ailesinin ölümümle birlikte tarihe karışmayacağı umudunu korudum. Bu yüzden noterde hazırladığım bir vasiyetle bu küçük evi sana bıraktım. Burada yaşamanı, mutlu olmanı ve bizi hatırlamanı istiyorum. Son sözüm Leyla'nın evi Leyla'ya. Büyük annen Leyla Bosnalı. Teşekkür. Bu romanın yayına hazırlanış aşamasında Remzi Kitabevi mensuplarının, özellikle de Necla Feroğlu'nun büyük desteğini gördüm. Teşekkür ederim. Ayrıca yayınladıkları anı ve tarih kitaplarındaki ayrıntılarla bilinçaltımı ve dolayısıyla bu kitabı zenginleştiren birçok değerli yazara teşekkür borçluyum. Bu yazarlar ve eserleri arasında Müsahip Zade Celal'in Eski İstanbul Yaşayışı, Yusuf Mardin'in Koca Taş Yalısı Anılarım, Emine Çaykara'nın hazırladığı ve Mehmet Abud'un anılarına dayanan Melek Annem ve Ben, İbrahim Balcı'nın Milli Mücadelede Boğaziçi, Murat Belge'nin Boğaziçi'nde Yalılar ve İnsanlar da var. Dostlarım Jonathan Baird ve Osman Okka'nın değerli katkılarını da anmak istiyorum. Zülfü Livaneli. Kitabın sonu. 12 Eylül 2006, sayfa 272.